Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programıyla 21 Şubat 2015 Cumartesi günü sizlerle birlikteyiz. Ben Salih Yüzgenç, bugün Yusuf Goncagül, kendisi burada konuğumuz. Merhaba Yusuf.
Merhabalar.
Ve Abdurrahim Yüce, grafiker. Merhabalar Abdurrahim
Merhabalar.
Abi.
Merhabalar.
Bugün inşallah bu güzel iki konukla beraber programımıza devam edeceğiz. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adresinden takip edebilirsiniz. Arkamda Genç Zamanı hashtagiyle de 7/24 her zaman bizlere soru, öneri, düşünce yollayabilirsiniz efendim. iletisim@gençzamani.com adresinden de bizlere maillerinizi soru olarak ya da farklı yöntemlerle ulaştırabilirsiniz. Bugün Yusuf Goncagül'le Türkiye'deki müzik dünyasını, benim tabirimle yani müzik algısını konuşacağız. Müzik ruhun gıdası mıdır? Mesela böyle bir soru var. Bunu soracağız kendisine.
Çok zor sorular sormam ama ben yani o derin mevzuları bahsettim biraz.
Ya
bilmiyorum
şimdi şöyle,
ne derece ben hakimim o mevzulara.
Evet Yusuf, şimdi şöyle. Zaten dinleyicilerimizin büyük bir kısmı seni tanıyor. Birazdan da Yusuf Goncagül kimdir diye soracağım ama ben söyledim ki müzik ruhun gıdası mıdır diye soracağımı sen düşün.
Tamam, ben düşünme fırsatı ver.
Abdurrahim Yüce ile de, Abdurrahim abi Genç Dergimizin, Genç Derginin grafikeri, tasarım yönetmeni. Kendisiyle de tasarım dünyasını, tasarımı yaratmak mıdır diyeceğiz mesela. Çok klişe bir tabirle, bu doğru mu bu tabir diye soracağız. O zaman hemen başlayalım hız kesmeden.
Tabii ki.
Bugün Lütfü abi aramızda değil. Bu yüzden gündeme pek değinmek niyetinde değilim ama birkaç haber var. Hatta öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Maalesef geçtiğimiz günlerde çok tatsız bir olay yaşandı. Çok üzüldük yine. Ülkemizde bu tip olayların yaşanması özellikle biz gençleri çok derinden yaralıyor. Çünkü bu ülkenin, bu milletin geleceği bizsek eğer kendimize nasıl dersler çıkarmalıyız noktasında soru işaretleri oluşuyor kafamızda. Bu anlamda büyüklerin, bu anlamda ehil insanların bize yön vermeye, bize yol göstermeye devam etmelerini istiyoruz. Özgecan Aslan cinayeti geçtiğimiz günlerde yaşanan 11 Şubat günü yaşandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşandı. Çok derinden yaraladı bizi. Ülkemizde böyle olaylar maalesef gün geçtikçe devam ediyor, oluyor. İnsanlar şunu düşünüyor artık, Yusuf ve Abdurrahim abi diyorlar ki biz kızlarımızı, çocuklarımızı üniversiteye göndermeyelim mi? İşte akşam saatlerinde otobüse, minibüse bindirmeyelim mi? Taksilere bindirmeyelim mi? Burada şöyle de bir nokta var. Asla ve asla insanları zan altında bırakmamak lazım. Otobüs şoförleri, taksi şoförleri, minibüs şoförleri asla ve asla suçlu değildir. Bu şahsi bir olaydır. Ama inşallah böyle olaylar bir daha tekrarlanmaz. Allah bize inşallah böyle imtihanlar göstermez diyorum. Allah her şeyin hayırlısını, güzelini bilir. Ama böyle acı olaylar da gerçekten bizi üzüyor, moralimizi bozuyor.
Evet.
Daha dikkat etmek lazım. İnsanlara güvenirken iki kere düşünmek lazım. Zor bir dönemdeyiz.
Ve belki de daha caydırıcı böyle cezaların olması lazım.
Kesinlikle.
Konuda da bir şeyler var galiba. Gelişmeler.
Ona da değineceğim şimdi. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşegül İslam bir açıklama yaptı. Bir hadım yasasıyla alakalı bir soru geldi kendisine. Kendisi şöyle dedi. Haziran ayında, geçtiğimiz Haziran ayında bir karar alınmış mecliste. İnşallah yürürlüğe girecek dedi. Bu yürürlüğe girerse belki bir nebze olsa bir şeyler düzelir diyorum. En azından caydırıcı bir şey olur. Ama tek çözüm bu mudur? Sosyal medyayı dinleyecek olursak tek çözüm bu değil. İnterneti dinleyecek olursak tek çözüm bu değil. Sokağa dinleyecek olursak tek çözüm bu değil.
Maalesef.
Bu anlamda yapılacak şeyler en başta aileden başlıyor, belki de eğitimden başlıyor, insanların eğitimli olmasından başlıyor. Bir bilinç oluşmalı, cinsiyet bilinci oluşmalı insanlarda. Cinsel eğilimler küçük yaşlarda belki belirlenmeli, insanların bilinç altında gizlenmiş olan bu cinsel figürler belirlenmeli. Çizgi filmler ne kadar doğru, çocuklarımıza bilgisayarda oynattığımız oyunlar ne kadar doğru, bunları belki de artık
televizyon dizilerimiz nerelere sevk
kesinlikle ediyor. Öyle Yusuf, televizyon dizilerinde bakıyorsun taciz girişimi oluyor, cinayet oluyor, bunları çocuklarımız izliyor, bu nesil böyle büyüyor. Biz ki 20'li yaşlardayız, popüler kültürün çocuklarıyız. Biz ki televizyonda, televizyon izleyerek, bilgisayar oynayarak televizyon yıldızı olacağımızı, popstar olacağımızı düşünerek, izleyerek büyüdük. Bize böyle bir propaganda, bize böyle bir bombardıman yapıldı. Bu anlamda aslında içimizdeki çoğu sorun da medyanın, televizyonun, içindeki bütün fonksiyonların belki de bir belirlemesiyle, algısıyla oluştu diyebiliriz. İnşallah daha çok aileleri, özellikle şu an programımız gençlere yönelik ama genç arkadaşlar da inşallah bunlara dikkate alırlar. Evet. İnşallah diyorum ki ailelerimiz daha fazla bilinçlenir, insanlarımız daha fazla bilinçlenir. Erkeklerin suçu değildir taciz tamamen, kadınların da suçu değildir. Bu insanlığın suçudur. Kadın da bir yerde suçlu olabilir kendi içinde. Bir evlat yetiştirmiştir. Belki kötü eğilimli bir evlat yetiştirerek böyle bir suça ortak olmuş olabilir. Aynı şekilde erkek kötü bir baba olmuştur. Aynı şekilde erkek kötü eğilimlere sahip olmuştur. Burada lütfen suçlu aramayalım. Cinsiyet ayrımcılığı yapmayalım. Maalesef olayın üzerinden de bir milletvekili dans ederek protesto etti. Siz de haberdarsınızdır. İsmini ve partisini zikretmek istemiyorum ama dans ederek olaya dikkat çekeceğini zannetti bir milletvekili. Bu tip olayların provokasyondan, provokatif gösteriden başka bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bunlar sadece insanların duygularını suistimal etmeye yarayan vicdansız hareketler. Otobüs şoförlerine yönelik saldırılar oldu ülkemizde. Geçtiğimiz günlerde bütün otobüs şoförleri sanki taciz zanlısıymış gibi. Bu tip şeylere lütfen girmeyelim. Genç arkadaşlara özellikle sesleniyorum, bizi dinleyenler varsa. Diyorum ki lütfen arkadaşlar, insanları zan altında bırakmadan eğitime, şuura davet edelim insanları. Yapabiliyorsak eğer sivil toplum kuruluşlarına, STK'lara katılalım. Onların bu tip organizasyonları varsa onlardan haberdar olalım. Güzel kitaplar, güzel eğitimler izleyelim, dinleyelim, takip edelim. İnşallah diyorum Allah bizle bu tip olayları bir daha yaşatmasın diyerek programa dönmek istiyorum. Moralimiz biraz daha şey oldu ama.
Ben de belki birkaç bir şey söyleyebilirim.
Tabii söyleyebilirsin.
Söylediğiniz etkenler çok önemli. Yani ailede verilen eğitim, işte okulda verilen eğitim, çevreden edindiği eğitim kişinin. Hepsinin önemi var. Çünkü vicdanı, yani hiçbir vicdan kabul etmeyeceği olay bu. Yani bu noktada bu da önemli. Aynı zamanda hani caydırıcılık dediğimiz şey de önemli. Yani bakıyoruz şimdi, mesela şöyle bir şey hatırlarsınız belki, mesela bundan 7-8 sene önceye bakarsanız, hani Türkiye'deki belki trafikten bir örnek vereyim istedim. Hani kırmızı ışıkta geçme olayını. Kırmızı ışıkta belki 10 sene önceki cezalara göre bu seneki cezalara baktığımız zaman cezalar çok arttı.
Evet.
Ve EDS dediğimiz işte elektronik denetleme sistemi. Kırmızıda geçiyor adam, hemen ertesi gün cezası geliyor işte 100 lira, 200 lira. Ve böyle böyle ne oldu? Bir, en azından şu an İstanbul'dan bahsetmek isterim. Yani kırmızı ışıkta herkes duruyor artık.
Evet, evet.
Durmayan yok. Ama bundan bir 10 sene önce kırmızı ışıkta durma çok bir yoktu yani açıkçası. Veya emniyet kemeri için böyle diyebiliriz. Tabii bunlar basit örnekler. Bunları düşündüğümüz zaman caydırıcılık anlamında inşallah devletimiz güzel şeyler yapar. Necip Fazıl'ın bu anlamda galiba bir sözü vardı, yanlış olmasın, Necip Fazıl'ındı muhtemelen, öyle bir hatırlıyorum. Benim sistemimde diyor, hani onun bir devlet düşüncesi var, evet, ideoloji yüksü. Sabahleyin bir masuma canı alındıysa da diyor, akşamda bir idam sehpası kurulmuştur diyor.
Evet.
Yani hakikaten bilmiyorum, inşallah. İnşallah. Güzel kolektif çalışmayla caydırıcı bir
İnşallah
ceza getirilir.
Burada benim asıl değinmek istediğim nokta insanların güven ilişkisinin zedelenmemesi. Biz sokağa rahat rahat çıkabilmeli. Sokağa rahat rahat çıkıp gideceğimiz yere rahat rahat varabilmeliyiz. Bu anlamda inşallah devletimizde tedbirleri artırır diyoruz. Programımıza dönelim o zaman. Genç zamanı, evet. Gençlik programı, hareketli bir program, enerjik bir program.
Birazdan canlı eserler.
Birazdan Yusuf Goncagül'ün eserleri sizlerle birlikte olacak değerli dinleyenlerimiz. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adresinden takip edebilirsiniz. iletisim@gençzamani.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Şimdi Yusuf Goncagül'e hemen sözü veriyorum. Kendisi Erkam Radyo'da da. Radyomuzda da Hasbihal programını yapıyor. Bugün bizi kırmadı sağ olsun. Programımıza geldi. Abdülhamid Yüce abiyle beraber. Yusuf Goncagül seslendirmen, ses sanatçısı, tiyatro sanatçısı, yazar, sivil toplum kuruluşlarında görev alıyor. Üsküdar Gençlik Merkezi'nde eğitmen, bilgi evlerinde, Üsküdar'daki bilgi evlerinde eğitmen. Böyle çok yönlü maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Güzel bir arkadaşımız, kardeşimiz. Biz böyle tanıttık ama bir de kısaca kendisinden dinleyelim. Yusuf Goncagül kimdir?
Öncelikle tabii tüm radyo dinleyicilerimizi, Erkan Radyo dinleyicilerimizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bizim de dün akşamdı programımız Hasbihal. Cuma akşamında, buradan da reklamını yapmış olayım. Yeri gelmişken cuma akşamları 22.30'da yayınlanıyoruz. Öncelikle söylediğin tabii o vasıfların çoğunu hak etmiyorum yani. Onlardan bahsedeyim. Yani yazar bir kere. Yazar ve tiyatrocu, oradan çıkartabiliriz en azından. dediğin gibi Üsküdar Gençlik Merkezi'nde gitar eğitmenliğine şu an devam ediyorum. Ve Üsküdar'daki bilgi evlerinde bir kısmında öğrencilerimizle gitar çalışmalarımız devam ediyor, müzik çalışmalarımız. Onun haricinde Marmara Üniversitesi işletme mezunuyum. Geçtiğimiz sene de Amerika'da bir müzik eğitimi aldım. Kendimden bahsedecek olursam. Böyle konuk olunca çok rahat oluyormuş ya. Yani kendi evet. programın olunca biraz geriliyorsun falan ama konuk olunca...
Bir de insanın kendinden bahsetmesi de gerçekten evet. güzel bir duygu. Devam edelim.
Başka ne diyebilirim? Tabii genç dergisiyle tanışıklığımızdan sonra biraz böyle bu anlamda hem maddi hem manevi yol aldığımı söyleyebilirim. Üniversite birinci sınıftaydı genç dergisiyle tanışmamın. Bu programın da ismi zaten Genç Zamanı, Genç Dergisi Zamanı aslında. Ve bu şekilde sahnelere de devam ediyoruz. Genç Dergisi'nin programlarına olsun. Başka çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği programlarda sahne alıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Radyoda da bir senedir, 1,5 seneyi yaklaştı hasbihal programı. Devam ediyoruz.
Evet. Yanılmıyorsam bir de bir albüm çalışması var şu an. Evet. Üzerine çalıştığınız.
O da var. Tabii biraz şu anda taslak aşamasında yani. Hı hı. Şu anda repertuar belirledik. Onunla ilgili işte çalışmalarımız sürecek. Şunu mu alalım, hangi eserden koyalım diye. Şu an o çalışmadayız. Ondan sonra işte stüdyo kayıtları gerçekleşecek. İşte albümün bir konsepti belirlenecek. Ona göre bir isim, albüm ismi. Kısmetse bir zaman vermeyeyim ama... Acelemiz yok yani. Evet. Güzel bir şey çıksın istiyoruz.
İnşallah hayırlısı olur diyoruz biz
İnşallah.
De. Yusuf Goncagül'ü, Yusuf Goncagül'ün sesini seviyoruz. Dinleyicilerimiz de inşallah aynı fikirdedir. Böyle bir haber olursa da çok mutlu oluruz. Albümü olduktan sonra Yusuf'un inşallah tekrar programımızda görmek isteriz.
İnşallah.
İnşallah zaten farklı yerlerde de dile gelir. Hemen Abdurrahim Yüce'ye dönelim. Tekrar diyelim ki Abdurrahim Yüce kimdir? Kısaca kendinizi tanır mısınız sevgili Abdurrahim abi?
Eyvallah, sağ olasın. Tüm Erkam Radyo dinleyicilerimize saygıyla selamlıyorum. Ben Abdurrahim Yüce. Genç Dergisi'nde grafik tasarım bölümünde çalışıyorum. Derginin tasarımıyla ilgileniyorum.
Evet, peki ne kadar zamandır tasarım dünyasındasınız Abdurrahim abi?
Ben 2007'den beri bu tasarımla ilgileniyorum. Hı hı. 2008'den beri daha Genç Dergisi'nde stajyer olarak başlamıştım. Ve 2008'den beri devam ediyorum Genç Dergisi'nde.
Evet. Şimdi böyle kısaca bir tanışma faslı yaptık. İlk başlarda da gündeme değinmiştik. Dinleyicilerimiz belki biraz yorulmuş olabilirler. Diyorum ki Yusuf Goncagül'ün eşsiz sesinden güzel bir parça dinleyelim. Ne dersin Yusuf?
Estağfurullah. Mütevazı bir eserle.
Mütevazı bir eserle edelim. Devam edelim. Evet. Yusuf Goncagül'deyiz efendim. Ne dinleyeceğiz acaba Yusuf?
Dilhanesi Pürnür Olur.
Oo, maşallah. Bilahi. Çok severim gerçekten.
Evet, ben de sevdiğim böyle hem de bir akşama böyle bir ferahlık katan.
Vallahi çok da ihtiyacımız var.
İçerisinde söylenen bir eser.
O zaman dinleyicilerimize gelsin. Sevenlerimizi, dinleyenlerimize gelsin diyoruz. Buyurun efendim.
Dilhanesi pürünür olur envar zikrullah ile. Dilhanesi pürünür olur envar zikrullah ile. İkilim dil mamur olur mimar zikrullah ile. İkilim dil mamur olur mimar zikrullah ile. Asan olur, derdiyle derman olur. Her müşkil iş asan olur, derdiyle derman olur. Canın içinde can olur, esrar zikrullah ile.
Canın içinde can olur esrar-ı zikrullah ile. Zikreyle hakkı her nefes, Allah bes, baki heves. Zikreyle hakkı her nefes, Allah bes, baki heves. Bes gayriden ümid kes, tekrar zikrullah ile. Bes gayriden ümid kes, tekrar zikrullah ile. Bes gayriden ümid kes, tekrar zikrullah ile.
Çok teşekkür ediyoruz Yusuf. Ağzına sağlık, eline sağlık.
Ağzınız olsun. Tabii soğuk havalardan dolayı burun tıkanıklığı var, soğuk algınlığı var.
Evet.
Ondan dolayı kusura bakmayın diyoruz.
Dinleyicilerimize de hemen belirtelim o zaman. Yoğun kar yağışı altında İstanbul. Gerçi geride bıraktık kar yağışını ama inşallah daha dikkat ederek bu günleri atlatırız.
Evet.
Allah kimseye hastalık göstermesin diyoruz bu anlamda. Gösterirse de Allah'ın takdiridir bu. İnşallah kefaret olur.
İnşallah öyle diyelim.
Günahlarımıza. Evet, bir soru geldi Twitter'dan. Aslında Lütfü abi olmadığı zaman ben soruları cevaplama taraftarı değilim ama şöyle bir soru. Çok sorunlarım var, ne yapabilirim tarzında bir dinleyicimiz Twitter'dan direkt mesaj yoluyla göndermiş. Kendisine ben kendi haddim yettiğince şöyle demek istiyorum. İnsanın hayatta vazgeçilmezleri vardır. Ebedi hayatını insan vazgeçilmezler üzerine inşa etmeli. Derdi bu olmalı. Hayalleri varsa insanın içinin boş olmasını bir kenara bırakmalı. İstemeli ama Allah'tan istemeli. Başka kimseden istememeli. Kimseyi suçlamamalı, kimsenin zayıflığından faydalanmamalı. Kendini aklamak için özellikle insanların zayıflıklarından, engellerinden faydalanmamalı. Bir insanın bir engeli varsa, bir sıkıntısı varsa bunu asla alay etmemeli. Bu çünkü ters tepeyerek, bir ayna görevi görerek insana sorun olarak geri döner. Bunu yapan varsa etrafında insanın uyarmalı onu. Seni arasına alan ama her fırsatta yüzüne tokat gibi böyle yeni ve acemi olduğunu vuran, saygıda kusur etmediğin, sözüm ona böyle büyüklere asla prim yaptırmamalı. Onlara vereceği cevap suskunluk olmalı. Suskunluk ama belli bir noktadan sonra cevaba varmalı. Haddini aşmamalı cevap verecekse. İşini iyi yapmalı bu anlamda. Çünkü işini iyi yapan insana Allah karşılığını verir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de çok yerde zikrediyor. Belirtiyor. Allah-u Teala diyor ki ben çalışana veririm. Bu yüzden bizim şu an uzaktan bakarak bu Hristiyanlar, bu gayrimüslimler ne kadar başarılı, niye böyleler diyoruz ya, bunun cevabı bu işte. Samimi ve ihlaslı olursa insan Allah onu düze çıkarır. Ve o düze çıkmış hali de çoğu insanın zirvesi olur. Zirve noktası olur. Samimiyet ve ihlas varsa ama. İnsan nasıl ki böyle nefes aldığını hatırlıyorsa, nasıl ya, diyorum ki ben nefes alıyorum. Böyle diyorum bazen kendi kendime. Ben nefes alabiliyorum. Hatırlıyorum bunu. Düşünerek hatırlıyorum ama. Bu yüzden insan unuttuğu bir sürü yetisini, bir sürü duygusunu, düşüncesini hatırlamaya çalışmalı. Eksik veya noksan verdikleriyle Allah bizi nasıl yarattıysa, bunları iyi kullanma gücünü ve kuvvetini de Allah'ın vereceğini unutmamalı. Bu yüzden şikayet etmenin sadece korkak ve şükürden bir haber insanlarda bulunduğunu insan bilmeli. Şikayet etmek sadece ve sadece korkaklarda ve şükür yetisi özelliği olmayan insanlarda vardır. Şikayet edenler korkaklardır. Konuyu biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Etrafımızda muhakkak sorunlarıyla gündeme gelen insanlar vardır. Bu insanlar sadece kendi sorunlarını görür. Bu yüzden de bir imtiyaz elde ederler. Çünkü bir sorunu vardır ve insanlar da sorunlarını dinlerler onların. Kendilerini haklı çıkarırlar bu şekilde. Oysa hayatın gerçeklik boyutunda herkesin bir derdi, bir sıkıntısı var. Şu an burada da biz üçümüz muhakkak kendimize ait sıkıntılarımız, problemlerimiz var. Ama bunlarla gündeme gelmek dediğimiz gibi korkak insanların işidir. Bu anlamda sorunlarla gündeme gelmemeli insan. Hayatın gerçeklik boyutunda bu karşıtlıklarla, bu tezatlarla yaşamaya mecburuz. Hayat öyle bir şey ki bizi içerisinde barındırarak bize yaşamayı öğretiyor. Kendini öğretiyor hayat. Benim içimdesin diyor ve beni öğrenmek zorundasın diyor. bizi ve hani netice olarak da bir yere bağlayalım bunu. Şöyle diyelim o zaman. Seni anlamak ve dinlemekten çekinmeyen, vazgeçilmezlerine yön veren, hayallerine destek olan ve asla sorun konuşmayan insanlar bulmalısın. Bir insan bunu yapmalı. Cevaben söylüyorum arkadaşımıza, kardeşimize. Onları bulursa bir insan rahat eder. Ben böyle düşünüyorum. Ehil olana hürmet et, hayat boyu rahat et der Süleyman Dalgıp abi, Genç Dergisi editörü. Ben hep bu sözü yanımda taşırım, aklıma getiririm. Eğer onlardan var mı diyorsan, yani ehil insanlardan var mı diyorsan, aramalısın. Arayacaksın. Aramayı yaptıysan ama bulamadıysan, o zaman aramayı bilmiyorsun demektir. Bunun neticesinde ne yapmalı insan? Samimiyet ve ihlasa talip olmalı. İnsan samimiyet ve ihlasa talip olursa Allah da onun dileyeceği şeyleri verir. Allah çünkü hem dilediğini verir hem de senin dileyeceğini verir, değil mi? Bu yüzden diyoruz ki bırakalım bunların hepsini bir kenara. Hayalimiz varsa, vazgeçilmezimiz varsa bunun peşinden gidelim. İnsan çünkü vazgeçilmezleriyle, insan çünkü hayalleriyle ortaya çıkan bir varlık. İnşallah diyoruz böyle sorunları da aşarız. Sorunlara boğmayalım kendimizi diyoruz. Nefesimde burada bir şey oldu. Böyle devam edelim. Dinleyicilerimize tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Az önce Yusuf Koncagül güzel bir eser paylaştı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de bir soru vardı Twitter'dan DM olarak gelen. Onu cevaplandırmaya çalıştım. Direkt mesajlara gelen bir soruydu bu. Bazen çünkü şöyle bir şey oluyor Twitter'dan. Bir kardeşimiz diyor ki, abi diyor, bir takibi alır mısınız bizi? Bir şey soracağım diyor. Ben de takibi alıyorum. Sonra soruyu soruyor. Ya bazen hani direkt umumi ortamda sormak istemeyebiliyor bazı arkadaşlar. Bu anlamda serzenişi, şikayeti olan arkadaş da varsa
aynı iletişim kurabiliriz.
Tabii tabii. Ya bizde sıkıntı yok. Biz çünkü iletişime açık olmaya çalışıyoruz genel anlamda. Böyle sorunlar olursa inşallah diyoruz ki çözümünü de kendi içimizde bulacağız. Sözü çok uzattım, çok konuştum. Şimdi diyorum ki kısa bir araya gidelim. Kısa bir aranın ardından tekrar beraber olalım diyoruz. Kısa bir aranın ardından Genç Zamanı devam edecek. Sevgili dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Erkam Radyo'da gönül frekansınızda Genç Zamanı sizlerle birlikte tekrar efendim. Ben Deniz Salih Yüzgenç. İnşallah programımıza devam ediyoruz. İlk bölümde gündemden birkaç konuya değindik. Yusuf Koncagül'den güzel bir eser dinledik. Abdülhamid Yüce abiyi biraz daha yakından tanıdık. Bugün iki konuğum var. Yusuf Koncagül ve Abdülhamid Yüce. İnşallah programımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adresinden takip edebilirsiniz. Şimdi bir müzisyen aramızda, bir sanatçı aramızda. Bir sanatçıya sorulacak soruları ben programdan önce sıraladım. Şunu sormak istiyorum. Aslında bunu Yusuf fıkıh alimlerine falan da soruyorlar, biliyor musun? Mesela müzik ruhun gıdası mıdır hocam? Müzik mesela. Evet. Müzik. Yani müzisyenim ben, ruhun gıdası mıdır bu? Böyle mi anlamalıyız, evet, falan? Buna tabii biz şöyle cevap da veriyoruz. Ruhun gıdası tasavvuftur. Bunu diyoruz ama şimdi bir de müziğin ruha bir hitabı var. Biraz buna değinelim Yusuf. Müzik ruhun gıdası mıdır?
Yani biraz da böyle artık klişe kullanılan bir laf oldu, evet, aslında, evet. Müzik ruhun gıdası dedi. Hani çünkü kimse hani bir müzikle kendini, ruhunu tatmin edeceğini düşünmez zaten belki de. Ama bir yandan da hakikaten dünyaya baktığımız zaman birçok insan da belki dediğimiz gibi müzikle sadece müzikle yetinebiliyordur. Hmm. O ne demek oldu? Yani işte baktığımız zaman eğlence yerlerinde çalan müzikler, işte insanların devamı takip ettiği, milyonlarını takip ettiği, işte Türkiye'ye de geldi o sanatçılar, dinlediği, işte peşinden koştuğu, hayatı boyunca işte onunla işte devamlı bir fotoğraf çekilmek için belki çok heveslendiği şeyler. Bu ayrı bir bakış açısı. Bir de bilimsel olarak da müziğin bir etkisi var ruhumuza. Yani mesela şimdi güzel suyumuzu içiyoruz, boğazımız gıcıklanmasın diye su aldık, Allah razı olsun Erkam Radyo'dan. Şimdi insan vücudunun yüzde kaçı suydu Salih?
Dörtte
üçü değil mi? Dünya yüzde, gibi. Dünyanın da dörtte üçü.
Dörtte üçü.
İnsan vücudunda da dörtte üçü su. Ve şu suya suyla ilgili bir deney okumuştum. Dinlediniz mi bilmiyorum. Okudunuz mu bir yerde? Bir suya, bir bardak suya bir hafta boyunca işte klasik müzik dinletmişler. Hı hı. Diğer suya bir hafta boyunca metal müzik dinletmişler. Sert müzik yani. Hı. Bir hafta sonra o sudaki o bileşenlerin şeklinde değişimler olmuş.
Evet.
Yani meta müzikte daha böyle bir sertlik oluşurken diğerinde daha yumuşak.
Yanlış hatırlamıyorsam Osmanlı döneminde de psikolojik hastalara müzikle tedavi uygulanıyordu.
Evet, evet, müzikle terapi. Evet. Yani deliler yani akıl hastalarına müzikle terapiler gerçekleştiriliyormuş Osmanlı döneminde. O dönemlerde yani Avrupa'da deliler yakılırken hakikaten Osmanlı'da işte neyle, işte musikiyle bazı makamlar bazı şeylere şifa oluyor hakikaten. Yani mesela diyelim Hicaz makamı genelde ben çok makamlardan anlamam böyle şimdi konuşuyormuş Hicaz makamlardan biliyormuşum gibi konuşmayayım da ben de işte hocalarımla falan duyduğum şeyleri söylüyorum. Hicaz makamı mesela biraz daha böyle akşamüstü mesela akşam yatsı ezanı mıydı? Şimdi tam karıştırmış olmayayım. Yatsı ezanıydı galiba. Hicaz makamı ile okunuyor. Artık çünkü şeye geliyor. Yatmaya doğru geliyor. Evet, çoğu ninni mesela Hicaz makamı. Hicaz makamının öyle bir rahatlatma özelliği var. Hı hı. Mesela nasıl peki, Melisa çayı mesela rahatlatıyor insanı, uykusunu getiriyor böyle.
Peki
bir,
bu günümüz müzik anlayışlarının mesela pop, rock bunların insana etkisi var mı sence yani? Nasıl etkiliyor insanları?
Etkisi de var. Özellikle sözlerinin zaten etkisi var. Yani şu an özellikle yabancı müzik piyasasına baktığımız zaman sözler mesela rap müzik veya böyle tekno müzik dedikleri böyle çok hareketli böyle R&B müzikler falan var ya. Onların yani argosuz yok neredeyse o müzikler. Ben bakıyorum dikkat ediyorum yabancı müzikleri. Yani hep devamlı böyle küfürlü. Türkçe müziğe baktığım zaman Türkçe pop, Türkçe rock. Bunlar da devamlı insan sevgisine yönelik şeyler.
Evet.
Yani şarkı yazılmamış mı kardeşim? Ya, Türk sanat müziğine bakıyorum. Onda da öyle. Devamlı böyle insan aşkı üzerine. Tabii ki daha güzel eserler de var. Bunların hepsinin tabii ki etkisi oluyor. Ve insanı tabii ki Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz söylüyor. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, Allah'ın zikriyle mutmain olur.
Evet.
Aslında insanın müziği aslında Kur'an ruhun gıdası diyebiliriz yani bu ölçüde. Çünkü ruhu tam olarak beslemiyor. Birçok şey ruhumuzu rahatlatır veya tabii ruh meselesi ayrı bir konu. Onunla ilgili birçok araştırma yapılır. Yani insan zevklerini diyelim müzik bir şekilde karşılıyor. Bazı şeyleri dolduruyor. Çünkü insanlar hani mesela mutlu olduğunda neşeli bir şarkı söylüyorsun. İşte biraz üzgün olduğunda öyle bir eserle devam ediyorsun. İnsanlar çünkü müziği sonuçta kullanıyorlar. Her ne kadar biz belki biraz bazen mesafeli baksak da müziğe falan. Ama müziği her zaman hayatımızda, reklamlarda, işte dizilerde, izlediğimiz filmlerde. Özellikle sinemada mesela müzik çok önemli. Hı hı. Bu arada onunla ilgili bir makale yazmıştım geçenlerde.
Evet.
Ondan bahsetmedim. Bak yüksek lisans yapıyorum.
Yo zaten ben yazar vurgusu yaparken aslında biraz onlara vurgulamak istemiştim.
Ben de niye yazar dedi bana diyorum
evet,
ya.
Evet ama olsun. Evet.
Aa, hakikaten ya.
Evet, evet.
Bak peki, şimdi aklıma geldi. Hakikaten bak onunla ilgili bahsedebilirim. Film müzikleriyle ilgili bir makale çalışmam oldu.
Sen ona değin ama ben kalmasın yerinde. Aklıma şöyle bir soru geldi. Dedin ya pop, rock, diğer müzik türleri de insanların yaşayışını ilgilendiriyor. Pop kültürünün aslında bir ürünü pop müzik. Rock, peki rock müzik acaba ne kültürün ürünü? Bu çok soru işareti çünkü uzun saçlı, sakallı. Peki rock müziği ben mesela severim. Anadolu rock ya da diğer tarzları. Ama insanlarda şöyle bir algı oluşuyor. Müziği yapan adam aslında o müziği yansıtmıyor tamamen bana göre. Yani çünkü ben öyle düşünüyorum. Bakıyorum çok takım elbiseli ya da kumaş pantolon gömlekli olup rock dinleyen, rock söyleyen insanlar var.
Evet.
Müziğin böyle de bir etkisi var değil mi Yusuf?
Evet tabii. Yani tabii baktığımız zaman mesela klasik müzik dinleyenlere baktığımız zaman genelde işte kitle yaşlıdır. Veya tabii genelliyorum tabii yani her genelleme yanlıştır diye bir söz vardır ya.
Evet.
Bu da dahildir diye. Genel olarak baktığımız zaman işte rock dinleyicisinde kimdir? İşte gençlerdir, işte lise, üniversite ve saçları uzun dediğiniz gibi tişörtlü. Sonra bir dönem sonra tabii onlar büyüyor. 30 yaşlarına geliyor. Belki bu da hakikaten müziğin etkisini şey yapıyor. O zaman artık daha sakin müzikler dinleyeyim istiyor. Ve oraya doğru yöneliyor belki. Sorulan soruyu tam böyle şey yaptım şimdi de.
Şöyle dedim yani dinlediğimiz müzik aslında bizim yaşayışımızı direkt olarak etkiliyor. Bunu biliyoruz eyvallah ama bu biraz şekil boyutuyla bakarsak insanların kılık kıyafeti ya da giyim tarzları, saç tarzları, konuşma tarzları aslında dinlediği müzikleri tam yansıtamayabiliyor. Çünkü benim ruh halim aslında müzik. Bu yüzden ben diyorum müzik ruhun gıdası olabilir diyorum. Çünkü benim ruhumla alakalı bir ilişki bu. Ha, agresif olmamı, konuşma tarzımı, heyecanımı açıklayabilirim rap'le. Arabesk dinliyorsam arabesk kültür, değil mi? Arabesk kültür diyoruz ya. Hani nedir arabesk kültür? Daha böyle olaylara alt metinleriyle bakan, insanlara daha böyle ajite olaylarla bakan bir model arabesk kültürü. Bu yüzden ghetto dediğimiz varoşlarda hakim arabesk müzik. İşte konfeksiyon atölyeleri de mesela. Evet. Konfeksiyon atölyelerine git arabesk çalıyor. Niye? İnsanlar daha şey, orada çalışıyorlar. Daha orada enerji alıyorlar kendilerine. Orada rock çalamazsın. Çünkü orada arabesk artık bir dinli gibi. İnsanlar büyülüyor. Ama rock çaldığın zaman orada o işin kültürü değişir. Rock'ı nerede çalıyorsun? Mesela pub'larda değil mi? Hani bizim alakamız olmayan yerler ama işte alkollü ortamlarda bazen olabiliyor. Ya da kendi içimizde, iç dünyamızda böyle bir hareket varsa kendimiz dinliyoruz. Bu ayrı mesele.
Evet, tabii şu andaki müzik dünyasında biraz böyle her şey karıştı gibi. Yani hani altyapılara bakıyorsunuz. Hani bir pop müzikte rock altyapısı görebiliyorsunuz. Veya bir rock müzikte hiç aslında öyle sözlerin olmaması gereken sözler duyabiliyorsunuz. Çünkü aslında rock müzik çıkış noktası itibariyle biraz protest, işte düzene karşı veya hani popüler kültüre karşı oluşan bir şey. Ama artık rock müzik de popüler oldu. Dolayısıyla aslında pop rock diye bir şey çıktı bu sefer. Yani böyle tanımlamalar aslında bazen müzikleri yansıtmıyor. Mesela aslında her müzisyenin kendi böyle bir tanım müziği var. Mesela diyelim bla bla müzisyeni. Onun tarzı işte onun gibi. Biraz böyle aslında oraya doğru gidiyor diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum yanılıyor muyum. Ve dediğiniz nokta önemli tabii. Bir yandan tabii dinlediği müzik insanın kılık kıyafetini, hayatını etkiliyor. Ama bir yandan da etkilemiyor mu diyorsunuz siz onu mu?
Ben şunu diyorum. Anladım. Aslında bu tip şekillere, bu tip ölçülere bağlı kalmamak lazım. Yani etkileyebilir, etkileyemeyebilir.
Yani şimdi ben mesela her tarz müziği dinlemeye çalışıyorum ama tabii kendi gönlümün aktığı bir şey var. Yani en beğendiğim tarz bu falan diye düşünüyorum. Diyelim ben şimdi metal müzik arası dinliyorum diye illa böyle siyah giyinecek halim yok. Yani öyle bir şey yok ama metal konserine gittiğiniz zaman da
herkes siyah giyiyor.
Siyah giyiyor. Bir tek beyaz gömlek giyen bendim.
Eyvallah. Ebedi gençlik tişörtü mü vardı yoksa üzerinde?
Galiba yok o değildi. O
gençken kadar yapılacak tek şey edepli ol.
O yoktu galiba. Bir dahakine inşallah.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Devam edelim.
Ya, evet biraz böyle karışık anlatıyor gibiyim belki de.
Yok estağfurullah gayet güzel.
İnşallah.
Şöyle bir şey yapalım.
Açıklayıcı olmuştur.
Sözü biraz Abdurrahim abi verelim. Abdurrahim Yüce'ye. O da burada. Abdurrahim Yüce grafiker. Grafik dünyasından bir ses. Bu işi yıllardır profesyonel olarak yapan biri. Ona şöyle bir şey sormak istiyorum. Biraz sabote bir soru olabilir. Kendisinin affına sığınıyorum. Diyorum ki abi tasarımda, Abdurrahim abi tasarımda şöyle bir şey var mı? Yaratıcılık diye bir boyut var ya. Mesela sanat, görsel sanatlar algısında da var bu ya da sözlü sanatlarda da var. Yaratıcılık, yaratıcı bir ses, yaratıcı bir tasarımdı falan. Sen bu olaya nasıl bakıyorsun Abdurrahim abi? Böyle yaratıcılık kavramı, tasarımı ne kadar içinde sana göre?
Evet, yaratıcılık aslında tasarım içinde, tasarımcılar arasında çok kullanılan bir kelimedir.
Evet, şöyle diyorsun yani abi sen, bir şey ortaya çıkarmada aslında yaratıcılıktan söz ediyor insanlar. Çünkü yaratıcılık aslında bizim anladığımız kadarıyla Allah'a mahsus olan bir özellik, tamam eyvallah ama sanki tasarım anlamında da bir klişe olmuş bu değil mi?
Yani sürekli kullanılan bir kelime aslında ama mesela Allah'ın yarattığı bir şeyi gibi algılanmıyor aslında. Nasıl diyeyim, yani bir şey ortaya çıkarmak manasında.
Böyle bir tabir diyorsun Abdurrahim abi. Zaten bir de şöyle bir şey vardır kıymetli dinleyenlerimiz. Bazı şeylerin izahı nettir. Yani bir şeyi ifade etmek anlamında, bir şeyi ortaya çıkarmak anlamında kullanılıyor. Bitti bu kadar. Üzerine düşünmeye gerek var mı? Belki de yok. Belki de bu hayırlı olanı. Peki Abdurrahim abi sen Genç Dergi'nin tasarımlarını yapıyorsun. Buna ilave olarak başka projelerde, işlerde de görev yapıyorsun. Bu süre zarfında Abdurrahim abi böyle başından geçen çok ekstra bir hikaye oldu mu? Bir anı, hatıran oldu mu? Mesela hiç unutamıyorum dediğin, aklıma geldikçe ondan sonra gülüyorum dediğin ya da bu işi öğrenirken özellikle başından geçen bir olay oldu mu?
Yani pat diye bir soru sordunuz. Böyle tam aklıma şu an gelmiyor ama.
Peki ben o zaman hemen araya girmek istiyorum. Genç Dergi'nin yazı işlerine görev yapan biri olarak. Biz Genç Dergi'yi çıkarırken bazı günler sabahlarız. Kıymetli dinleyenlerimiz sabahladığımız olur. Dergi binamızda özellikle bunu yaparız. Abdurrahim abi de sağ olsun bu mesainin değişmez parçalarından biridir. Süleyman abiyle, Süleyman Ragıp abiyle, Abdurrahim abiyle mesaiyi paylaşırız. Bu süre zarfında tabii burada Genç Dergi tanımayan dinleyicilerimiz de vardır ama bir dergi konsepti olarak düşünelim bunu. Mesai arkadaşım sonuçta Abdurrahim Yüce benim. Abdurrahim Yüce o mesailerde bazen uyuklar. Uyukladığı olur. Bir kere hiç unutmuyorum. Ondan sonra Abdurrahim abi böyle uyukluyor falan. Gidiyor kafası. Tabii bir taraftan tasarım yapmaya çalışıyor. Kafası bir öne gidiyor, bir bilgisayara gidiyor, bir geri geliyor. Bir bilgisayara gidiyor, bir geri geliyor. En sonunda şunu hatırlıyorum. Abdurrahim abi kafayı bilgisayara gömmüştü.
Doğrudur.
Şu an kendisi pek bu konulara girmek istemedi ama böyle güzel hatıralarımız, anılarımız oldu kendisiyle. Yusuf Goncagül'den aslında bir eser dinlemek istiyoruz. Yusuf şu an hazırlık yapıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Bu süre zarfında bir hatırlatma daha yapayım ben. Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden, facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. İnşallah sürçülisan ettiysek affınıza sığınıyoruz. Abdurrahim abi sana bir sorum daha var. Çünkü programa başlamadan önce de dedim ki ya programa bir tasarımcı geliyor. Belki tasarıma, grafiğe ilgisi olan arkadaşlar vardır. Ondan sonra bu anlamda sence eğitim üniversite ortamından başlar, lise ortamından başlar ya da bu bir ilgi midir, ilgi meselesi midir? Ondan sonra senin bu anlamda bir yol gösterici, bir haritan, bir tavsiyen olur mu? Mesela şunu diyor musun sen? Grafiğe meyilli arkadaşlar, tasarımı merak eden arkadaşlar bana ulaşsınlar. Ben yön göstermeye, yön vermeye çalışırım diyor musun?
Yani ben şöyle, bazı arkadaşlar Genç Dergisi'ne geliyorlar. Abi biz tasarım öğrenmek istiyoruz. Yani ne yapmamız gerekiyor? Biz kursa gitmeli miyiz? Bu tarz sorular soruyorlar. Ben kendim yani şahsen kursa gidip bu işi öğrenmiştim. Herhangi bir okulda okuyamamıştım. Arkadaşlara kesinlikle kursa gitmenizi tavsiye etmiyorum demiştim. Herhangi bir kursa hiçbir zaman gitmeyin. Eğer işi öğrenmek istiyorsanız, gerçekten de öğrenmek istiyorlarsa gidip staj yapsınlar. Herhangi bir yerlerde çalışsınlar. Yani zamanlarını kursta değil de böyle bir yerlerde, böyle staj yapacak bir yerlerde
pratik yaparak.
Kesinlikle. Bu tavsiyede bulunuyorum. Eğer okulunu okurlarsa, tasarım okulları elbette, tabii ki faydası vardır. Yani bu kesinlikle zarar, yani kötüdür demiyorum. Ama okuma imkanları yoksa herhangi bir kursa gitmeleri gerek yok. Zaten internet imkanlarımız var. Herkesin var. Burada çok şey, tasarımla ilgili çok şeyler var. Videolar var, ders veriliyor, internette ücretsiz. Her türlü şeyi, internet yani tasarım olarak her türlü şeyi öğrenme imkanları var. Ama ilk tavsiyem muhakkak staj yapmaları. Gence gelebilirler. Genç Dergisi'nde bizim görsel yönetmenimiz var, Semih Taner abimiz. O da yardımcı oluyor. Kesinlikle hani faydası olacağını düşünüyorum.
Peki sana ulaşım olarak mesela bir mail adresi söyleyebilir miyiz buradan?
Tabii abdurrahimyuce@gmail.com mail adresinden ulaşabilirler bize.
abdurrahimyuce@gmail.com adresinden bu konuyla alakalı, grafik ya da tasarımla alakalı bir yöne, bir ne bileyim, bir belki işte yolumu burada götürmek istiyorum, yol haritamı çizmede bana yardımcı olabilir mi diyorsanız, dinleyici arkadaşlarımızda böyle sorular varsa Abdurrahim Yüce abi bu anlamda yardımcı olacağını söyledi. Kendisi yaklaşık 10 senedir tasarım dünyasında ve bu süre zarfında belki kaç sayı çıkardık abi Genç Dergi olarak seninle beraber?
Bu Mart ayının 102. sayıyı hazırlıyoruz.
102. sayıyı hazırlıyoruz. Sen evet. Peki kaç yılında birlikte oldun? Acaba hatırlıyor musun?
Ben 23. sayıdaydı zannedersem.
Evet. 23 sayıdan hesaplarsak yaklaşık 79 sayı.
Evet, 79.
Müthiş sayı. Bir rakam. Genç 79 sayının tasarımında olan birinden bahsediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu yaklaşık zaten herhalde bir 7-8 sene mi, 7,5 sene mi yapıyor?
7,5-8.
Müthiş bir rakam. Şey. Öncesinde var tabii senin tasarımla alakalı.
Tabii, hemen birkaç yere staj yapmıştım.
Evet. Şimdi böyle uzun uzun konuştuk. Abdurrahim abiden tasarımla alakalı birkaç bilgi aldık. Şimdi sıra diyoruz. Kulaklarımızın pasını silmekte diyeceğim ama geçen haftaki programda Lütfü abi beni uyarmıştı. Demişti ki Sarıçım klişe tabirler kullanma. Kulaklarımızın pasını silelim. Gönlümüzün pasını silelim. Ya dedi, zaten bizim programımızı dinleyen insanın kulağı kalbi pas tutmaz demişti yani.
Çok güzel.
Lütfü abi bize her zaman olduğu gibi güzel burada bir anekdot paylaşmıştı. Şimdi Yusuf Goncagül'den bir eser dinlemek istiyoruz. Yusuf, ne dinleyeceğiz?
Yunus Emre'den Aşkın Aldı Benden Beni.
Evet, Allah razı olsun.
Dinleyelim. Çok güzel bir eser, sözleri. Evet.
Kime armağan ediyoruz? Hasbihal dinleyicilerine mi, Genç Zaman dinleyicilerine
Hepsine,
mi?
Tabii. Hepsine tabii. Erkan Radyo
dinleyicilerine geliyor.
Genç evet. Dergisi okurlarına. Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü. Bana seni gerek seni.
Evet.
Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni gerek seni. Sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, Mecnun olur da düşem. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Sensin dünü gün endişem, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. İsteyene ver onları, bana seni gerek seni. Aşkın aldı benden beni.
Eyvallah.
Sadece sesin güzelmiş ya, sen de kızılsaydın.
Cesaret edemiyorum aslında.
Benden mi korkuyorsun?
Senden korkmuyorum ama şöyle bir tepki gelebilir. Ya sen bu işi bırak da bunu yap derler, o zaman da farklı bir kulağı seçmek zorunda kalırım.
O derece diyorsun. O derece iyiyim diyorsun.
Estağfurullah. Allah
korusun. O zaman bir dahaki üçüncü eseri, değil mi? Bir dahaki aradan sonra
nasip diyorum.
Bir eser daha var, beraber.
Nasip. Varsa kaderde.
Çok güzel olur.
Ağzına sağlık Yusuf.
Eyvallah, teşekkür.
Çok teşekkür ediyoruz.
Müsemin'in hakikaten güzel sözleriyle hoş bir eser.
Evet. Sen yüksek lisans yaptığından bahsetmiştin en son.
Evet.
Onu istiyorsan bir murad erdirelim.
Yani şu anda bir vakıf üniversitesinde sanat politikaları üzerine, sanat politikaları eşitmeciliği üzerine Güzel Sanatlar Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyorum. ödev olarak bir makale yazdım. Yani öyle hoşuma giden bir şekilde yazmadım yani. Ödev olduğu için yazdım aslında. Hı hı. O yüzden yazar statüsüne girer miyim bilmiyorum. Yani giriyorsun. Sadece makaleye yazmış oldum.
Akademik makaleleri hı. yayınlayan dergiler var. Hı. Bu yüzden öyle bir şey söyledim. İnşallah Murad'a erer bu vazifede yani, muvaffak olursun.
Benim konum film müzikleriyle alakalıydı. Hı hı. Film müzikleri işte nasıl yapılır? Kimler bu müzikleri yapmıştır? Dünyada nasıl başlamıştır? Türkiye'de nasıldır? Ve bunun üzerinden 1980'lerde yapılan işte Cahit Berkay'ın yaptığı film müzikleri. Mesela Selvi Boğulun Aylazmalım filminin müzikleri meşhurdur. Onun gibi meşhur birkaç filminin müziklerini inceledim. İşte şurada hangi saniyede o müzikler girmiş. Onun gibi bir makale. Tabi bunu yaparken araştırdığım konulardan biri de müziğin etkisi. Hı hı. Çünkü müzik şu anda mesela bir 10 dakikalık bir gösteri izledik diyelim. Müziksiz, sessiz öyle bir gösteri. Bir de müzikli bir gösteri izledik. Hı hı. Yani hakikaten insan duygularını coşturabiliyor. Veya mesela şu an mesela bir dahaki bölümde belki ben bir şiir okurum. Mesela alttan bir fon geldiğini düşünün.
Evet, buradan Yusuf bu yolda yapmış oldu.
Kendime de yol açıyorum.
Dinleyicilerimiz şiir okumak istiyorum dedi.
Yok, onu şaka yaptım da. Mesela o anlamda birisi mesela şiir okurken alttan bir fon geldiği zaman başka olur. Yani hı hı. hakikaten insanı etkiliyor. Bu manada da zaten müziğin sinemaya girişi de böyle bulunmuş. İlk başta bildiğiniz gibi sessiz filmler vardı. Sinemadan önce, sessiz filmlerden önce. İlk sessiz filmlerde mesela diyelim 15 dakikalık bir film. Herkes oturuyor, izliyor filmi. Sessiz film.
Evet.
Böyle bir gerginlik yani, böyle değil mi? Sessiz bir şey izliyorsun. Sesi yok, bir şey yok. Hani bir müzik koyalım demişler. Piyano koymuşlar ilk başta. Piyano herhangi bir şarkı çalarak ona eşlik ediyor. Fon yapıyor. Bu hem birincisi dikkati oraya vermeye çabalıyor ve onu başarıyor hakikaten. Ve insanların üzerindeki o gerginliği almış oluyor. Diğer sebebinden bir tanesi de o sinema filmini gösteren o cihazın gürültüsünü kesmek diyenler de olmuş. Çünkü hakikaten şu anda bile dikkat ederseniz sinemalarda ayrıdır o cihaz.
Evet.
Arkadadır. O epey gürültülü çalışır şu anda bile. O zamanki de kim bilir 100 sene önce, 150 sene önce epey gürültülü bir cihazdır diye tahmin ediyoruz. Bu şekilde böyle bir araştırma.
Yani ben şunu anlıyorum o zaman. Sen hem müziği yaparak, müziği severek bu yola girdin. Şu anda da eğitim aşamasıyla bunu taşlandıracaksın inşallah.
Evet, yani böyle bir akademik çalışma yapayım istedim. Araştırıyorum, yazıyorum. İnşallah kısmetse seneye de tez dönemi. İnşallah tezimizi de tez zamanda yazarız.
Buradan inşallah diyoruz. Dinleyicilerimiz de bu anlamda inşallah Yusuf'a dualarını gönderirler.
Eyvallah.
Şimdi bir soru vardı program başlamadan önce. Aklımdaydı benim de onu cevaplamak ama tekrar belirteyim. Lütfü abi olmadığı için gündeme getirmeyi pek düşünmüyordum. Fakat şöyle bir şey söylemek istiyorum ben. Bir kardeşimiz şöyle bir şey sormuştu. Sivil toplum kuruluşlarında ya da farklı ortamlarda önde olabilmek için, bu işlerde gönüllü olabilmek için ben ne yapabilirim? Şu an ülkemizin de 2023-2071 gibi birkaç hedefi var. Böyle büyük hedefleri var. Bu yolda acaba bize rol düşer mi? Bize pay düşer mi? Kendimizi yetiştirebilir miyiz gibi bir soruydu bu. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sadece Allah'a dua etmek aslında bunun temel çözümü. Fakat buraya giden yolda insan ne yapabilir? Asıl zaten soru bu. Açarak cevaplamak istiyorum bunu. Şunu diyeceğiz. Allah'ım, Rabbim bizi takva sahiplerine önler kıl. Bu Lütfü abimizin bir yazdığı yazıda geçiyordu zaten. Rabbimiz bizi takva sahiplerine önder kıl. Duası takva öncülüğünün talep edilmesi gereken bir ufuk olduğunu gösterir. Ufuk hep talep edilmelidir. Ancak şu da bilinmelidir ki bu layık olana lütfedilir. Peki bu lütfu sürekli istemek ve gündemde tutmak ne anlama gelir? Lütfü abi burada yazısında paylaşmıştı bunu. Biz de buna devam olarak şunu söyleyelim. Bir niyette, bir içte, bir amaçta önder olabilmek, bunda sürekliliği sahip olabilmek, bunda sürekliliğe talip olmak, sürekliliği temin edebilmek başarıdır. Sen sahip olduğun görevde, sahip olduğun başarıda sürekliliği temin edebildiysen başarılısın. Niyetin hep var, niyetin hep olacak, niyetin her zaman seninle birlikte olacak. Fakat sen bunda sürekli olabilecek misin? İradeni bu konuda taze tutabilecek misin? Bu yolda, bu yolculukta, bu yolcularla beraber kaşını eğmeden herkesin sorusuna, herkesin sualine cevap verebilecek misin? Asıl önderlik budur işte. Yani önderlik dediğimiz zaman insanlara böyle direktifler veren, insanlara yol gösteren bir şey olarak algılamamak lazım. Önder aslında en büyük sorumluluğu alandır. Önder aslında en büyük sıkıntıyı çekendir. Kıymetli kardeşimize cevap olarak bunu söylemiş olalım. Yollar değişir, niyetler değişir ama amaç hiçbir zaman değişmez kıymetli kardeşlerim. Amacı değişirse insanın zaten artık diyorlar ya şirazesi kaymış. Adamın yolu kayar yani. Hı. Senin amacın değişirse artık tamamen farklı bir yola hizmet etmeye başlarsın. Bu anlamda önde olanın bu yolları, bu amaçları belli etmesi. Amacım bu, bu yönde ben gidiyorum. Belki yolumda değişiklikler olabilir, yollarımı değiştiriyorum ama amacım da merkezimde aynı şey var demesi gerekir. Bu anlamda önceki programlarda biz çok üzerine basarak söyledik. Genç Zamanı, Genç Dergi, Uluslararası Genç Derneği, diğer bağlı kurumlar, Erkam Radyo, Altınoluk, bir sürü yani sayabileceğimiz her türlü kurum, burada ben kendi içimizden başlayarak saydım. Aklınıza gelebilecek her türlü kurumu burada zikredebiliriz. Çünkü buradaki şey amaç şudur, istasyon vazifesi. Eğer bir kurum, bir bölge, bir insan, bir şahıs, bir kişi istasyon vazifesi görmüyorsa, hangi yolda? Allah yolunda istasyon vazifesi görmüyorsa, bunda zaten sıkıntı vardır. Bu anlamda önderlik zaten budur. Sen Genç Zamanlı programıyla önderlik yapamıyorsan sende de sıkıntı vardır. Ben bunu kendime söylüyorum sürekli. Hani Hazreti Ömer diyor ya bugün Allah için ne yaptın? Evet. Biz de diyoruz ki bugün Allah için inşallah Genç Zamanlı yapabilmişizdir.
İnşallah.
İnşallah diyoruz. Şimdi bir araya gidelim tekrar. Kıymetli dinleyenlerimiz bir kısa bir an ardından tekrar sizlerle birlikteyiz. Genç Zamanlı programı kaldığı yerden devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Arkam Radyo'da 21 Şubat 2015 tarihinde bir cumartesi gününde sizlerle birlikteyiz. Bizleri twitter.com/gençzamanı adresinden, facebook.com/gençzamanı adresinden takip edebilirsiniz. Erkam'da Genç Zamanı hashtag ile de 7/24 sorularınızı Twitter'dan, Facebook'tan bize yollayabilirsiniz. Biz onları elimizden geldiği kadar dikkate alarak cevaplandırmaya çalışıyoruz. Bugün programda da yaptığımız üzere. Bugün Yusuf Goncagül, kıymetli müzisyen, sanatçı arkadaşımız, kardeşimiz Yusuf Goncagül ve Abdurrahim Yüce abi bizlerle birlikte. Abdurrahim Yüce grafik tasarım alanında uzman bir isim. Yusuf Goncagül ise müzik anlamında yenilikçi bir isim. Kendisine ben şöyle düşünüyorum kendisi için. Rönesans hareketinin müzikteki çok ileri mi gitti?
Reform
mıydı?
Gerisinde.
Rönesans. Burada tarih.
Yok ya, ben sadece su stüdyoda su bardağını düşüren birisiyim. Yani daha demin ilkleri yaşadık bu stüdyoda yani. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. İlk defa başka programa konuk oluyorum bu ilk olarak. Bir senede neredeyse buradayım, hiçbir sakarlık yapmamıştım.
Evet.
Bugün ilk defa.
Normaldir ya, benim karşımda konuşmak gerçekten
çok heyecanlandım sadece.
Estağfurullah.
Hakikaten zor.
Şimdi Abdurrahim Yüce'ye ben bir sorum var Yusuf. Müsaadenle onu sorabilir miyim?
Sorma, bana sor.
Tamam. Abdurrahim abi. Genç Dergi'nin tasarım süreci nasıl işliyor? Bize bundan biraz bahseder misin?
Aslında Genç Dergi hakikaten de tasarım süreci çok heyecanlı ve çok eğlenceli diyebilirim.
Yani gencin tasarım o yoğun olduğu akşamlarda hep böyle bir eğlence var gençte.
Aynen.
Ben de yani, bazen yakalıyorum. Çiğ köfte akşamları.
Evet.
Biz ondan bahsetme Abdurrahim yani şeyden. Daha böyle teknik olarak.
Tamam. Bizim normalde Süleyman Arp Yazıcılar abimiz, gençler editörü, bize yazıları gönderiyor. Yazıları gönderdiğinde bizim Semih Taneri, görsel yönetmen abimiz, bu yazıları hepsini tamamen okuyor ve yazıya uygun görseller seçiyor. Hı hı. Görseller seçtikten sonra bize gönderiyor, bana gönderiyor. Ben de tasarımını yapıyorum.
Evet.
Tabii bu tasarım yazılar komple tamamen bir anda gelmiyor. Yazarlarımız hemen göndermiyorlar. Hepsi farklı tarihlerde gönderiyorlar. Bazı yazarlar yazılarını çok geç gönderiyorlar. Evet. Geç gönderdikleri için de yazı tasarım baskıya gitmeye yakın. Hmm. Çok yoğun bir şekilde çok yoğun oluyor. Tabii biz o vakitler böyle geceliyoruz. Mecbur baskıya yetiştirme tarihini yetiştirmemiz için.
Buradan yani Genç Dergisi yazarlarına sesleniyor musun?
Aslında
kardeşim, yazılarınızı erkenden yollayın.
Biraz erken gönderme diyebiliriz yani.
Peki şöyle bir şey sormak istiyorum ben Abdurrahim Yüce'ye. Kendisi tasarım dünyasının kilit isimlerinden biri oldu artık. Çünkü yıllardır bu sektörde çalışarak aslında verdiği hizmetin karşılığını buluyor. Abdurrahim abi şunu sormak istiyorum. Kendini yenilemek için bir tasarımcı ne yapar?
Yani bir tasarımcı ne yapar bilmiyorum ama ben şunu yapıyorum. Daha çok böyle tasarım stillerini takip etmeye çalışıyorum. Ondan sonra yani bulduğum baskı işleri, afiş olsun, broşür olsun, dergi olsun. Yani muhakkak gördüğüm bir yerde alıp incelerim. Bunu kurcalarım biraz. Nasıl tasarım yapılmış, nelere dikkat edilmiş, nasıl bir renkler kullanılmış, fontlar özellikle tasarımı en çok şekillendiren fonttur. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Hani bir afişte hani herhangi bir konuya nasıl bir font kullanılmış, bunu dikkat etmeye çalışıyorum.
Aslında tasarım her yerde değil mi hayatımızın?
Tabii tasarım. Tabii. Hakikaten
zaten reklamlarda bilmem ne.
Zaten yani. Şöyle de bir şey var aslında, insan Allahu Teala'nın, Allah'ın bir tecellisi olarak dünyada süre geliyor. Allah'ın sıfatlarından biz gayri münezzeh değiliz. Evet. Bazı sıfatlarını kendi içimizde Allah'ın bize verdiği kadarıyla barındırıyoruz. Bu anlamda tasarım da aslında en büyük tasarımcı, en büyük tasarlayan, yaratıcının, yaradanın bir sıfatı. En büyük vasıfı ona ait.
Tasarımcı Allah'tır.
Allah-u Teala öyle bir tasarlamış ki dünyayı ve içindekileri, olan şeylerden bir şey üretebilmek yetisi vermiş. Yani tasarımcı aslında olmayan bir şey var etmiyor. Bu anlamda zaten yaratma kavramını biz ele almıyoruz, kabul etmiyoruz, tasavvur etmiyoruz. Çünkü insan olan şeyleri düşünmekle sınırlı bir varlık. Yani biz gördüğümüz rüyadan, çizdiğimiz resimden, yaptığımız tasarımdan, yazdığımız yazıdan, okuduğumuz şiirden, besteden değil mi Yusuf?
Evet.
Çaldığımız şeye kadar aslında bilinçaltımız ya da bizim barındırdığımız sosyal çevreden, çevremizden, psikolojik ortamdan aldığımız şeylerle bu ürünleri ortaya getirebiliyoruz. Bu anlamda en büyük yaratıcı Allah'tır. En büyük tasarım sahibi Allah'tır. Hiç unutmadığım bir hikaye vardı. İsmini hatırlayamıyorum şu an. Bir hocaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir soru sormuştuk. Hocam demiştik. Lise dönemindeydi. Bu zamana kadar okuduğunuz en iyi kitap neydi? Yani tavsiye edin de bize. Biz onu okuyalım. Tabii burada mesela bu soruyu yöneltip de aynı cevabı vermeyen insanlar yanlış yapıyor demiyorum ama o hoca şunu demişti. Böyle bir saçma soru olmaz demişti bize. Biz de hocam ne alaka falan. Dedi ki tabii ki Kur'an-ı Kerim. Bütün kitapların zaten, dünyadaki bütün varlığın, bütün mahlukatın hatta temelini, esasını barındıran budur. Kur'an-ı Kerim'dir. Yani Kur'an-ı Kerim en temel kitaptır. Kur'an-ı Kerim aslında hayatın özüdür demişti bize. Biz de ondan sonra hep düşündük, dedik ki ya demek ki Kur'an'ı bir kere daha okumalıyız. Hatta bir hoca da hiç unutmuyorum. Kendisini de anladım, Mustafa Efe Hoca. Bir gün bize şöyle demişti. Kur'an'ı okumayın demişti bize. Biz de dedik ki ya nasıl yani hocam falan. Dedik ki Kur'an'ı yaşayın. Kur'an'ı yaşayın dedi. Sonra bu tefekkür, tabii tefekkür boyutuyla ortaya çıkacak bir durum. Bu anlamda tasarımda da belki değil mi Abdurrahim abi, tefekkür açık boyutlar vardır.
Kesinlikle. Hı-hı. Ben bir şey anlatacağım. Daha bu tasarıma girdiğim 3. senesi falan memlekete gitmiştim. Tabii İstanbul'da metropol olduğu için binalar, gökyüzünü hiçbir şey göremiyorsun. Yıldızları, geceyi, gündüzü. Ya gökyüzünü tamamen göremiyorsun. Memlekette bu daha açık olduğu için böyle gündüz dışarıda oturuyorum. Gökyüzünü seyrediyorum böyle. Ama hakikaten hava çok güzel. Böyle güneşin batışına yakın. Gökyüzüne bir şey fark ettim. Bizim dergide mesela dergi afiş tasarımlarda kullandığımız bir şey vardı. Gradient dediğimiz renk geçişleri. Birkaç rengin bir arada geçişlerini. Gökyüzünde görmüştüm. Kızıllık ve bir mavilik. İkisinin bir arada geçişi. O kadar muhteşem bir geçiş ki, yani o kadar muhteşem bir tasarım ki ben çok hayran kalmıştım. Hakikaten de dedim yani yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa yani tamamen yani harika bir tasarım. Ve insanların yaptıkları her şey, tüm tasarımlar aslında Allah'ın yaptığı tasarımların bir kopyası veya bir çalıntısıdır aslında. Yani biz her şeyi Allah'ın yaptığı şeyden bakarak aslında beynimize kazıyıp ortaya çıkarıyoruz. Yani biz bir şey ortaya koymuyoruz. Veyahut da ortaya koyduğumuz şey Allah'ın yaptığı şeyin bir ürünü. Bu yüzden belki tasarımcılar yaratıcı kelimesini kullanıyor olabilirler. Yani bundan geliyor. Ben hep onu düşünüyordum. Hani yaratıcı, evet biz kullanmıyoruz ama yaratıcı da aslında yani insanoğlunun yaptığı her şey Allah'ın yaptığı bir şeydir. Ben bunu bu şekilde algılıyorum ve yaratıcı kelimesini kullanan kişilere çok fazla takılmazdım. Sonuçta hakikaten de bir şey ortaya konulmuş. Bu senin vesilenle olmuş. Sadece Allah'ın yaptığı ama senin vesilenle bir şey ortaya çıkmıştır. Genelde yaratıcı kelimesini bu şekilde ben değerlendiriyorum, söylüyorum.
Evet. Sözü o zaman birazcık da Yusuf Koncagül'e teslim edelim.
Evet, bu anlamda da yani aslında şöyle diyebiliriz. Gerçek sanat yani aslında büyük sanatçıyı anlamak için yapılan evet, bir sanattır evet, diyebilir miyiz? Yani çünkü kesinlikle aslında bize kainattaki her şeyi ona anlatıyor. Biz yani mesela diyelim bir ressam ufak bir bölümünü bize anlatıyor ve onu bulmaya çalışıyoruz. Bir müzik eserinden belki onu bulmaya çalışacağız. Ve Necip Fazıl'ın bu noktada bir sözü var. Hani yıllarca bir boş bir hayat yaşadığını kendi ifade ediyor 35 sene. Ondan sonra bir dönüş yaşıyor. Ve öyle, o zamanlarda yazdığı bir şiir. Anladığım işi sanat Allah'ı aramakmış.
Evet.
Marifet bu. Gerisi yalnız çelik çomakmış.
Evet.
Diyor ve tam 35 yıl saatim işlemiş. Ben durmuşum gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum diye.
Evet.
Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmak. Yani bu çok güzel bir ifade hakikaten. Yani gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmayalım inşallah diyelim.
İnşallah.
Yani bu anlamda hem kendi kişisel herkesin çalışması vardır mutlaka. Bu anlamda bakarsak daha doğru şeyler yaparız diye düşünüyorum ben de.
Evet, evet. Marifet zaten değil mi? Marifet Allah'ın vermiş olduğu bir özellikle vasıflanan bir şey. Necip Fazıl anladım işi. Sanat Allah'ı aramakmış. Marifet bu gerisi yalnız çelik çomakmış. Yusuf söyledi biz de tekrar.
Sanat şiiri. Necip Fazıl'ın iki mısralık şiirleri çok meşhurdur.
Evet.
Çile kitabında vardır hep. Çok güzel şiirleri var hakikaten.
Peki Yusuf'a tekrar dönecek olursak, Yusuf sen şu an dünyadaki bu müzik sisteminde ben bunu Mesut Kurtis'e de sormuştum. Sana da tekrar sormak istiyorum. Mesut Kurtis dünyaca ünlü bir müzisyen, dünyaca ünlü bir sanatçı. Kendisine şöyle bir şey demiştim abi demiştim. İslami müzik yaptığını söyleniyor. İslami müzisyen olarak tanımlanıyorsunuz dünyada, Türkiye'de. Bu tanımı ne kadar kabul ediyorsunuz? İslam'ın müzisyenliği olur mu demiştim. O kabul etmemişti böyle bir tabiri. Nedenlerini açıklayarak. Senin buradaki düşüncen nedir? Yani İslami müzisyenlik, İslami müzik diye bir şey var mıdır? Yoksa müzik bunların hepsinden münezzeh bir kavram olup herkese herkesin sahip olabileceği ortak bir payda mıdır? Ne diyorsun bu konuda?
Anladım. Yani tabii bu soruyu ben de genelde hasbihalde mesela konuk ettiğim müzisyen işte abilerimize, kardeşlerimize soruyorum. Çünkü genelde hani dindar olup müzik yapan insanları konuk ediyoruz. Ve aslında bu müziğin hani bir her müziği dedim ya başta bir isimlendirmemiz gerekiyor. Yani çünkü evet. İnsanlar bir kafasında bir şey şablon oturtmak istiyor. Birisi piyasaya çıktığı zaman işte. Genelde bizde mesela ezgi denmiş Türkiye'deki müzisyenlere bu tarz müzik yapanlar. Çünkü ilahi desen ilahi söylemiyor. Çünkü ilahi yıllardır var Türk tasavvuf müziği. Belki 300 senedir, 400 senedir Türk tasavvuf müziği geleneği devam ediyor ama 1980'lerden sonra ezgi diye bir şey çıkıyor. Daha doğrusu bir şey çıkıyor ama bunun ismi yok. Yani hani böyle biraz batı müziği müzik aletleri kullanarak yapılıyor ama sözleri güzel, mücadeleyi anlatıyor işte, İslami şeyleri anlatıyor. Buna ne diyeceğiz falan derken Ahmet Mercan abimiz o zamanlar ezgi demiş.
Evet.
Tabii ezgi de aslında, ezgi demek aslında bir melodi demek yani. O kavram olarak o. Ama bu şekilde isimlendirmiş. Kimisi özgün müzik diyor. Dünyada da işte Mesut Kurtis gibi müzik yapan işte Maher Zain, Sami Yusuf genelde İslamik müzik olarak duyuluyor yani bu bütün dünyada. Sonuçta bu şekilde biliniyor. Ama tabii tarz olarak bunu kabul etmeyebilirler. Ama insanlara hani pop müzik desen değil, işte rock müzik desen değil, işte özgün müzik denilebiliyor. Ve İslamik müzik denilebilir. Çünkü sözlerinde işte La İlahe İllallah, işte Muhammed Resulullah çok güzel sözleri var. Awakening Records diye burada reklamını yapmış olmayayım belki ama bir şey var, ajans var. İşte Maher Zain orada çalışıyor. İşte Sami Yusuf gibi. Onlar hakikaten böyle güzel sözleri olan ve şu anda da günümüzün gençlerini dinleyebileceği müzikler yapmaya çalışıyorlar. İşte bazı sözleri İngilizce, bazıları Arapça, bazıları Türkçe ve birçok ülkedeki dünya vatandaşlarına sesleniyorlar, müziklerini sunuyorlar. Bu müzikleri hani bir isimlendirmeye ben de çok açıkçası şey değilim, sıcak bakmıyorum. Bir isimlendirmeye gerek yok ama insanlar mecburen isimlendiriyor, biraz da öyle. Başka ne isim diyebiliriz ki? Hani Mesut Kurtis belki kabul etmemiş. Gerçi benim programıma konuk olmuştu kendisi ama. Genel olarak şöyle güzel müzik yapmaya çalışıyoruz. Bu abilerimiz de onları yapmaya çalışıyorlar. Zaten daha demin de bahsettik. Aslında insanlar güzele hasret. Yani güzeli biz seviyoruz hep. Güzel bir şeyler yapacağız ama sözleri de güzel olacak bu yaptığımız şeyleri.
Evet.
Diyelim mesela bir tiyatro oyunu sahneye koyuyoruz. Onun içinde içi boş bir tiyatro oyunu olsa hiçbir anlamı olmaz. İstediği kadar sanatı anlatsın, sanat eseri olsun. Veya bir müzik eseri. Çok güzel bir müzik altyapısı olsun ama sözleri beş para etmez şeyler olsun veya böyle küfürlü şeyler olsun. Hiç bir anlamı olmaz. Ama dediğimiz gibi güzel bir sözle, güzel bir müzik birleştiği zaman beste, besteyle güftenin birbirini sevdiği zaman der Ömer Akyol diye bir hocamız vardı. O öyle söylerdi. Güzel eserler ortaya çıkıyor. Evet. Bu insanın güzeli olan hasreti de hangi, kim söylemişti bilmiyorum. Süleyman abi mi söylemişti acaba? Hani biz güzelden geliyoruz aslında, cennetten geliyoruz ya. Her zaman güzel olan şeylere ilgimiz var. Mesela Peygamber Efendimiz'in söyledi işte, güzel koku bana sevdirdi deniyor ya. Güzel koku, güzel kokmak işte. Güzel giyinmek.
Güzele bakmak sevaptır diye mesela bize bir klişe tabir var aslında. Biz bunu kötüye yorarak aslında kendi gündemimize getirdik ama aslında güzele bakmak gerçekten sevaptır. Evet. Güzel olan şey yani Allah'ın çizmiş olduğu.
Güzel bir göle bakmak.
Tabii,
değil mi?
Allah'ı tefekkür ederek. Evet. Güzellik o zaten. Allah'ı görüyorsan o göldesen sevaptır. Sen telefona bakarken telefondan Allah'la alakalı sana dava misyonuyla, sana Allah'ın çizmiş olduğu kaidelerle bir şey hatırlatarak bakıyorsan, mesela peygamberler tarihini indirmişsin telefona, Android ya da iOS kullanıyorsan herhangi bir şey. Evet. İndirmişsin, PDF olarak okuyorsun.
Ne kadar güzel.
Güzel değil mi? Ne kadar evet, güzel. Bakıyorsun sevap.
Ve mesela Bediüzzaman Said Nursi şöyle diyordu galiba. Hani bugün beni bir kara sinek irşad etti diyor.
Evet. Evet.
Yani kara sinekten bir ilham aldım demek istiyor aslında yani. Evet.
Ben Füzusul Hikem, çok müthiş bir eser Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin. Onu ilk böyle karıştırdığım zamanlar, tabii onu tamamıyla anlamak büyük bir merhale, büyük bir idrak ister. Biz o yolda değiliz daha ama en azından niyetimiz vardı biraz. Bakarken şöyle bir şey görmüştüm orada. Sen zannetme ki diyordu mesela, taşlar ya da herhangi gök, kuşlar bir ne bileyim boşlukta var olan nesnelerdir. Hepsinin özünde bir tefekkür, hepsinin özünde bir misyon vardır. O saatten sonra biraz sanki taşa bile farklı bakmaya başlamıştım Suf. Yani taşa bile bir güzel gözüyle bakmaya çalışmıştım. Şu anda mesela diyorum ki, elimde kalem var şu an mesela, bir de defter var. Kaleme şöyle bakıyorum. Kalem diyorum, iyi ki varsın. Ya sen olmasan ben şuraya şu notu alamazdım. Ya da defter şu an burada olmasa ben kalemle notu nereye alırdım? Telefon olmasa telefon kimle görüşürdüm, uzaktaki bir insanla? Allah bunları bana nasıl nasip etti? Hamdolsun, şükürler olsun ki Allah bana bunları verdi. Ve bunlara ben bakıyorum.
Evet.
Kıymetini bilmek lazım işte
bütün
bu yüzden.
Bütün varlığa, bütün kainata böyle bakmak lazım aslında. İşte yani buyurun Abdurrahim.
Bu söylediklerimiz aslında şu sözü dile getiriyor. Güzel gören güzel düşünür.
Evet.
Güzel
evet.
Düşünen hayattan lezzet alır. Gerçekten de hani neyi güzel görürsek ve güzel düşünürsek hep hayattan lezzet alırız.
Ve yani aslında bize verilen evet. Nimetlerin hepsi emanet.
Aynen öyle.
Özellikle canlar. Dünkü Cuma namazının hutbesi mesela bu konuydu. Programın başında da bahsettiğimiz konu aslında.
Evet.
Yani insan ne kadar önemli bir şey var mı? Can, emanet. Yani veya bir kadınlar değil mi? Bütün
evet.
Her zaman cennet ayaklarının altına serilmiştir annelerin diyor Peygamber Efendimiz. Bu anlamda baktığımız zaman kainattaki bir ufak bir nesneye bile saygılı davranmamız gerekiyor. İşte ağaçlara, işte karıncaya, bunlar yaşayan
evet,
veya
evet,
masaya, evet. Sandalyeye, dediğin gibi kaleme, deftere.
Tabii.
Onlara bile böyle bir saygı içerisinde bulunmak gerekiyor. Bestami Yazgan'ın Gülü İncitme Gönül vardı ya o
evet,
şiiri.
Evet.
Onun gibi hakikaten.
Hiç unutmam. Mecliste bir anayasa komisyonu tartışması olmuştu yakın zamanda. Ahmet Davutoğlu akabinde bir açıklama yapmıştı. Mecliste şöyle bir olay gerçekleşmişti Yusuf. Bir görüşmeler yapılırken bir konuşma oluyordu o sıra. Ondan sonra anayasa kitapçığı fırlatıldı. Kürsüde konuşan vekili, AK Parti milletvekiliydi kendisi. Anayasa kitapçığını fırlattılar. CHP'den, CHP cenahından milletvekili. Burada parti isimlerini vererek anlatıyorum artık. Sonrasında Ahmet Davutoğlu, o dönem Dışişleri Bakanıydı. Şöyle bir şey demişti. Bizde dedi, kitap, defter yere atılmaz, hatta fırlatılmaz. Çünkü dedi, kağıdın mamülü ağaçtır, ağaçtan gelir. Ağaç topraktan gelir, topraktan yetişir. İnsan, değil mi? Biz ne diyoruz? Topraktan geliyoruz. Bizim de fıtratımız aynı. Biz aslında bu yüzden saygı duyuyoruz. Bu yüzden sahiplendik. Kağıdın bile bizdeki değeri bambaşka. Kalemin bile bizdeki değeri bambaşka. Bir büyüğümüz, çok sevdiğimiz bir büyüğümüz hep uyarır bizi bu anlamda. Sakın kalemi kağıdı yerde gördüğünüz anda, özellikle mesela sokakta gidiyorsun, kalem gördün ya da kağıt gördün. Kalem görme ihtimalin biraz düşük olabilir ama kalem gördün, al derdi mesela. Diyerek Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Burada hani Abdurrahim abi de bahsetti. Güzellik düşünürsen güzel görürsün diye. Sen düşünceden ibaretsin. Geriye et ve kemiksin. gül düşünür, gülistan olursun, diken düşünür, dikenlik olursun. Hazreti Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi. Şimdi Yusuf Goncagül'den tekrar bir parça istiyoruz Yusuf. Ne dinleyeceğiz?
Ama sen de söyleyeceksin bu sefer.
Ben hiç oralara girmeyeyim. Çünkü burada... Ya,
zaten bu bildiğimiz bir eser. Tevhid etsin dilimiz.
Tamam.
Bunun nakaratı biliyorsunuz. La ilahe illallah.
Oralara gireriz. Tabii.
Orada sizden istirham ediyorum.
İnşallah.
Dinleyicilerimiz de oturdukları yerden, dinledikleri yerden katılabilirler.
Tamam. Buyurun efendim.
Tevhid etsin dilimiz, illallah. Sırları görsün gözümüz, illallah. Pak olsun hem kalbimiz, illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Dervişler tevhid eder, illallahu kalbinin pasın siler, illallahu erenler yolun güder, illallahu la ilahe illallahu la ilahe. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Tevhid iman tapusu, gider inadın korkusu. Açar cennet kapusu. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah.
Yusuf Goncagül'e güzel sesinden, güzel eseri bize paylaştığı için. Aslında programımızın da böylelikle sonuna gelmiş olduk Yusuf. Seni biraz yorduk. Öncelikle ben katıldığınız için, programa geldiğiniz için sevgili Genç Dergi Tasarım yönetmeni Abdurrahim Yüce'ye teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Keza Yusuf Goncagül'e, değerli müzisyen, sanatçı arkadaşım, kardeşim, dostum. Abdurrahim abi de keza öyle. Teşekkür ederim Yusuf, sana da katıldın. Geldin.
Ben teşekkür ederim. Bizi davet ettin. Tekrar bekleriz.
İnşallah. İnşallah. Programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyenlerimiz. Programı bitirmeden önce birkaç hatırlatmam var. Onlardan da bahsedeyim. Sorumlu Sosyal Medya Seferberliği Projesi, Uluslararası Genç Derneği'nin düzenlediği Kahramanmaraş Çalıştayı 27-28 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş'ta gerçekleşecek. Detaylı bilgiyi gençdergisi.com adresinden alabilirsiniz. Genç Dergi Üsküdar Kitap Fuarı'nda sizlerle birlikte yarın son günü, pazar günü Üsküdar Kitap Fuarı'na gitmediyseniz Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde yarın son günü, son gün ziyaret edin. Hem Genç Dergi'yi görmüş olursunuz, hem de diğer yayın evleriyle alakalı güzel bir gezinti yapmış olursunuz. Kitapları görmüş olursunuz hafta sonu. Genç Dergi'nin yeri de Salon B'de 48 numaralı standta. CNR Kitap Fuarı başlayacak. İnşallah 27 Şubat 8 Mart tarihler arasında gerçekleşecek CNR Kitap Fuarı. Yeşilköy'deki yeri, Expo biliyorsunuz, havalimanının bir önceki durağı oluyor. Bundan da haberdar etmiş olalım. Kitap fuarları bizim için çok önemli. İnşallah güzel indirimde yapar yayın evleri diyoruz. Bu anlamda okurlarımız, okurlarımız diyorum, okurlar, kitap okurları inşallah faydalanırlar. Bir haber daha verelim. Geçtiğimiz günlerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli annesi, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kıymetli annesi Fidan Yazıcıoğlu hanımefendi merhume rahmetli olmuştu. Kendisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah Allah-u Teala taksiratlarını affeder. Bir hatırlatma daha yapalım. Cafcaf Mizah Okulu başlıyor. Bir haber var böyle Cafcaf'ın Mizah Okulu başlayacağına dair. İnşallah diyoruz bu tip organizasyonların, bu tip haberlerin devamıyla beraber mizah olsun, diğer sanatsal faaliyetler, kültürel faaliyetler olsun. İhtiyacımız olduğu kadarıyla hayatımıza girer. Diyerek programımızı sonlandırıyoruz. Tekrar Yusuf Goncagül'e ve Abdurrahim Yüce'ye genç zamanlara katıldıkları için teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederiz. Ben de kendi adıma her ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyeyim. Allah razı olsun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı geceler diliyorum.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi davet ettiniz.
Evet.
Allah razı olsun.
Bizleri twitter.com/gençzamani adresinden facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Genç Zamanlı bu hafta sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz önümüzdeki hafta tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.